Hayırlı sabahlar. Bugünkü sohbetimize başlıyoruz inşallah. Ceylan, Aylin, Didem, Ebru ve Gülşah'la birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Allah hayırlı günler versin.
İnşallah. Hepimize Allah hayırlı günler versin.
Bugün beyaz balinalar var. Çok çok sevimli bir canlı. 5 metre olmalarına rağmen bayağı küçük bebeklere benziyorlar. Kutuplarda ve kutuplara yakın bölgelerde yaşıyorlar. Resimlerini görebilir miyiz beyaz balinaların? Bu değil. Bu başka bir balina. Beyaz balina. Yani bunlar. Yunus'a çok benziyorlar görünümleri. Maşallah. Çok sevimliler ve hep gülen bir ifade var yüzlerinde. Büyüklükleri 5 metre. Çok yüksek frekanslı sesler çıkartıyorlar. Onun için deniz kanaryası da deniyor beyaz balinalara. Beyaz balinaların tiroid bezleri daha büyük. Metabolizması da diğer birçok hayvana göre daha güçlü. Bu şekilde soğuk denizlerde çok rahat ediyorlar.
Evet, geç ediyor bu hayvanlar. Bir de baharda yazlık bölgelerine gidiyorlar. Yazlık bölgeleri kışa doğru bu tabii buz tutmaya başlıyor. O zaman da başka yere gidiyorlar. Bazen de kışın buz altında buz altındaki tabakalarda kalıyorlar. Ve polinyaları, daha önce incelemiştik bunları, polinyaları. Buzun içinde oluşmuş göletler yani. Orada oksijen almak için onun için ilerliyorlar. Bazen de buzun altında hava paketçikleri bulunuyor. Tam buzun altında suyla buz arasında. Onları kullanıyorlar. Onları bulmak için de bu işte yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanıyorlar. Ekolokasyon deniyor buna. Beyaz balinalar ayrıca sosyal canlılar, bayağı sosyaller, topluluklar halinde yaşıyorlar. Sütten ayrılma süresi bir bebeğin 2 yıl oluyor. Bayağı sevimli. Büyüdükten sonra da beyaz balinalar büyüdükleri yere gidip anneleriyle tekrar bir araya geliyorlar. Ve yeni doğan beyaz balinalar 1,5 metre boyunda oluyor. 80 kilo ağırlığında oluyorlar.
Maşallah. Bir de bayağı oyuncu bunlar. Diğer balinalara ve insanlara ağızlarından su fışkırtabiliyorlar. Su fışkırtmayı da dipteki kum kabukları bulabilmek için su fışkırtarak zaten o şekilde buluyorlar. Aynı şekilde oyun içinde kullanıyorlar bunu. Birçok balinanın tersine de ters dönerek yüzebiliyorlar.
Çok sevdim. Maşallah.
Ömürleri de bayağı uzun. 50 seneden fazla yaşayabiliyorlar.
Maşallah. 2010 yılında bir tane beyaz balina ayağına kramp girip suyun dibine batan bir dalgıcı kurtarmış, çıkartmış. Suyun dibinden. Bayağı fedakar ve tatlı varlıklar maşallah. Bayağı da insancıllar yani. İnsanlara çok yakınlar zaten. Resimlerde de gördük.
Allah'ın balinalarda yarattığı tasarım da çok muhteşem. Ben de bir balina türü göstermek istiyorum. İri balina diye adlandırılan bir balina türü. Çok akrobatik hareketler yapmasıyla tanınıyor. Şimdi gördüğümüz bu yüzgeçlerindeki tırtıkları görüyorsunuz. İşte bu tırtıkların onların hareketinde çok önemli bir hareket kabiliyeti kazandırıyor onlarda. Çok önemli, Allah'ın yaratma sanatı. Teşekkür ederim. Bu kanatlarda önceden bilinmiyordu. Uçakların bu yüzgeçlerde görülen bu tırtıklar uçak kanatlarında da kullanılmaya başlandı. Biliyorsunuz uçak kanatları normalde düzgün ve pürüzsüz oluyor. Fakat balinalardaki Allah'ın yarattığı bu şekille, tırtıklı şekille uçak kanatlarında karşılaştırmalar yapıldı. Tırtıklı yapıldığında nasıl hareket kabiliyeti var? Tırtıksız yapıldığında nasıl? Düzgün olduğunda nasıl? Baktılar ki bu tırtıklı kanatların daha iyi ilerlediği, daha hava akışını rahat hareket ettirdiği ortaya çıktı. Hatta şöyle bir tespitleri var. Tırtıklı kanatların durma açılarının tırtıksız kanatlara göre %40 daha iyi olduğu tespit edildi. Ayrıca havanın tırtıklı yapıları %8 daha fazla kaldırdığı ortaya çıktı. Bir diğer avantaj da şu şekilde, sürtünme kuvvetinin bu modelde %32 daha az olmasıydı. Yani gördüğümüz gibi hep Allah'ın hayvanlarda yarattığı özelliklerle mühendisin bunu örnek alarak yaptığı bir tasarım hep avantaj kazandırıyor. Evet. Gerçekten Allah'ın yaratma sanatını, Allah'ın aklını görüyoruz. Mühendisler bayağı uzun akıl tabii kullanılarak kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat gene en iyi buldukları hayvanları örnek alarak, birçok zaten tasarımda da bunu görüyoruz. Gene bu iri balinalar da aynı bu şekilde oluyor maşallah.
Şey, bu beyaz balinalar çok oyuncular. Bir tane videoları var, ona da bakalım. Müziğe uyum sağlayabiliyorlar. Bayağı sevimli. Önce çalınan müziğin anlamaya çalışıyor.
Çok güzel.
Birazdan ritim tutmaya başlayacağım.
Yüzündeki ifade de müthiş taşlı bir şey.
Yüzgeçlerini falan hareket ettiriyor.
Çok güzel hava kabarcıkları yapıyorlar böyle maşallah. Sürekli mutlular. Oyuncular yani, topla falan.
Ha ha ha. maşallah. Çok şekerli.
Evet, yani
çok
kadar şekerli. Tatlı olmaları maşallah. Sevdiriyor kendini.
Bayağı da besiller. Yani buna rağmen çok insancı olmaları. Mesela demin Aylin'in anlattığı örnekte bir insanın suyun içinde zor durumda olduğunu kavraması, evet, bir balinanın. Tabii. Yani bu teknik olarak normal şartlarda mümkün, tabii, değil. Ama Allah, tabii, öyle bir akıl yaratıyor işte hayvanlarda. Hatta insanlardan bile daha ileri bir akıl yaratabiliyor birçok canlıda. Oradaki insanın zor durumda olduğunu anlayıp onu kurtaracak şekilde, evet, akıl kullanabiliyor. Evet. Normalde 5 metre bir proteinden oluşan bir et yanı gibi insan, tabii, düşünüyor baktığında.
Anlasa bile çekinebilir, korkabilir ondan, tanımadığı, tabii, bir canlı olduğu,
tabii,
için. Tabii. Maşallah, evet. Allah o şekilde değil, çok insancıl yaratıyor maşallah.
Evrimciler açıklasın bakalım yani bir balinanın insanı kurtarmasını, o hangi genmiş, tabii, yani, evet, o nasıl oluşmuş o gen, eğer bir, evet, gense yani. Hiç açıklayamayacakları bir şey. Hem kendi yavrularına, kendi ailelerine olan fedakarlıkları, yani onu her canlıda görüyoruz yani, her canlı fedakar. Öyle ya da bu şekillerde fedakarlık sergiliyorlar. Fakat bir insana da fedakarane bir davranışta bulunması o canlının bir olağanüstülük olduğunu gösterir. Onun orada bir hareketi var, bir davranışı var. O davranışı evrimcilerin açıklaması gerekir. İşte canlılarda fedakarlık ve akılcı davranışlar diye hocamızın bir kitabı vardı. Çok önemli açıklamalar var burada. Bir hayvanın kendini feda edecek, yani ölüme atacak derecede bir akıl göstermesi, orada bir karşı tarafı kendinin üstün tutması olağanüstü bir şey. Yani bunu kimi zaman insan bile yapamaz. İnsan bu, tabii, davranışa vakıf olmasına, aklı şuuru olmasına rağmen pek çok insan yapamayabilir, evet, yani. Fakat o kendisini direkt ölüme sürükleyecek bir şey biliyor. Sonucunda ölüm olacağını. Buna rağmen bunu yapabiliyor. İşte bunu ancak Allah ona ilham eder. Evet, yani, evet, bunun evrimle açıklanabilecek hiçbir şeyi yok. Yani, evet, zaten hiçbir şeyini, dedim ya demin, bir genini, hatta hocamızın dediği gibi bir proteinle açıklamıyorlar. Yani bunu tekrar hatırlatalım da. Fakat onun dışında bir davranış var, bir akıl var, bir şuur var, bir tedbir yeteneği var. Geleceği görme gibi bir şey var. Yani bunu hayvan kendisi yapamaz. Fakat Allah'ın ona ilhamıyla yapar işte. Tabii, yapıyorlardı.
Evet, tabii. O halde içgüdüsel olarak çekinmesi, kaçması gerekiyor mesela bir tehlikeyle karşılaştığı zaman. Ama mesela hocamızın hazırlattığı videolar vardı mirketlerle ilgili. Orada da çok net görünüyor. Mesela diğer çocukları ve işte diğer mirketleri korumak için yetişkin erkek mirketler mesela nöbet tutuyorlar. Ve birisi yaklaştığında aralarından birkaç tanesi kendisi feda ediyor onu. Evet. Oradan uzaklaştırmak için.
Tabii.
Normalde kendini koruyamayacak bir hayvan biliyor yani çok ciddi bir şekilde zarar görebileceğini. Buna rağmen mesela kendisini feda ediyor. Orada yani sadece içgüdüyse konu, kaçması gerekiyor.
Tabii.
Hepsinin,
tabii,
toplu olarak kaçması gerekiyor ama öyle yapmıyor. Diğerlerini korumak için mesela kendisini öne atıyor hemen.
Tabii bir başka kuş türleri de var aynı şekilde. Evet. Yine böyle vahşi, yırtıcı hayvanların önüne atlıyor. Yuvadan uzaklaştırabilmek için, yavrularını koruyabilmek için. Onun dikkatini çekip, onu peşinden sürükleyip uzaklara götürene kadar. Orada yani çoğu zaman da belki gerçekten ölümünle sonuçlanıyor olabilir böyle bir şey. Ama mutlaka yavrularını koruma içgüdüsü, Allah'ın onlarda yarattığı, Allah'ın ilhamıyla böyle bir fedakarlık duygusu mutlaka daha hakim geliyor, evet, onların hayatına karşı.
Mesela bebeklerine ya da yavru olanlara karşı duydukları şefkat de çok özel. Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleri çok açık. Hocamızın bir örneği vardı, kedisini. Diğer ufak yavrular onun yemeğinden yiyordu. Hiçbir şekilde bir zarar vermeyip, normalde zarar verebilir, pati atabilir, uzaklaştırabilir ufakları. Hiçbir şekilde çok sakince bekliyor. İkinci kere yemek veriyorlar, tekrar onda da bekliyor. Hatta sonunda da küsüyor. Fakat hiçbir şekilde onlara rahatsızlık vermiyor. Herhangi bir onları rahatsız edecek, zararı uğratacak hiçbir şey yapmıyor. Diğer örneklerde ahir zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği gibi mesela kurtla köpeğin, işte kurtla kuzunun hayvanların arkadaşı olması. Bu tarz çok fazla örnek görüyoruz. Geçen gün de televizyonda gördüm. Fille koyun birlikte oyun oynuyorlar, arkadaş olmuşlar. Normalde fil ona tek hamlede ezebilir, rahatsız edebilir, öldürür direkt. Hiçbir şey yapmıyor, bayağı arkası yok. Pati atıyor ona, seviyor. Yani onların arasındaki arkadaşlık, dostluk da Allah'ın ilhamıyla oluyor. Diğer hayvanların yavrularına şefkat de yoksa niye öyle bir içgüdü de yapmasaydı onu?
Yanlışlıkla da ezebilir. Yani, tabii, bayağı bir ciddi dikkat vermesi gerekiyor, tabii, ufak bir hayvanı ezmemek için.
Tabii.
Maşallah onun için dikkat veriyor yani.
Belgeseli ben de izlemiştim Damla. Çok sevdim. Önce birbirlerini tanıyorlar. fil yavrusuyla koyun. Koyun önce anlamıyor çünkü daha böyle filin de hortum falan kıkırdak şeklinde bile oluşmamış. Acayip sevimli. Evet. Bayağı tatlı yani ama buna rağmen kocaman. Koyun da tabii kendisine hiç benzemeyen başka bir canlı türü. Sürekli koyun gidiyor. O fil yavrusu onun arkasında onu kovalıyor bayağı böyle. Geziniyor. Arkadaş olmak istiyor onunla. O da onu yanında gördüğü tek canlı olduğu için onunla bir an önce arkadaş olmak istiyor. Koyun bayağı akıllı yani. Uzun süre önce gözlüyor, bakıyor, ondan zarar gelmeyeceğini hemen anlıyor. Sonra direkt hortumu falan sarılıp böyle çok evet. güzel onun videosunu hortumu hazırlıyor.
Hortumu seviyor hatta.
Hortumu koyunu seviyor falan böyle direkt arkadaş oluyorlar evet. yani. Anlaması, evet. tanıması evet. normal değil. İnsana ait bir özelliktir evet. bu.
Tabii
karşısındaki insanı önce tartar, karakterine bakar. Tabii. Zarar gelmeyeceğini anlar insan yani baktığında. Bir analiz yapıyor orada. Burada koyun yapıyor analizi file karşı, fil yavrusuna karşı. Zarar gelmeyeceğini anlıyor.
Allah'tan hoşumuza gidecek şekilde görüntüler yaratıyor mesela bizim. Ben de yine bir belgeselde seyrettim. Bir kum fırtınasında fil yavrusunun gözüne kum gelmesin, gözleri acımasın diye annesi gözlüğünü kapattırıyor. O minik hortumuyla annesinin kuyruğunu tutuyor. Annesi önden gidiyor. O gözleri kapalı gidiyor böyle. Sonra uzun süre gözleri kapalı gittiği için bir tane ağacı çarpıyor. Öyle söylüyor. Bayağı sevimli yani. Allah hoşumuza gitsin diye yaratıyor bu.
Evet anneciğim. Ceylacığım pardon. Çok özür dileyerek araya girmek zorundayım. Bu arada saçların çok yakışmış.
Evet. Evet. Teşekkür ederim.
Maşallah. Bayağı güzel olmuş.
Maşallah. Maşallah. Çok güzel olmuş. Bir tane daha video seyretmiştik ya, bir tane kedi, küçük bir kedi, irice bir köpeğin kulaklarını falan oynuyor. Burnunu evet. çekiştiriyor, işte kuyruğunu çekiştiriyor, üstünde dolanıyor. Fakat köpek yani hiçbir şey yapmıyor, sadece şöyle bazı işte uzaklaşmak için hareketler yapıyor. Yani onu normalde hani köpek yani kızabilir, bir şey yapabilir, hiç zarar vermeyecek evet. şekilde çok güzel bir şekilde uzaklaştırmaya çalışıyor ya da hafif hareketlerle evet. onun dikkatini dağıtmayacak şekilde.
Cicilerle pitbull da var değil mi? Evet. evet. Yani normalde en tehlikeli köpeklerden biri olarak evet. kafasında oynuyorlar, dans ediyorlar, yüzüyorlar, alttan giriyorlar, evet. üstten çıkıyor, bayağı bir şey yapıyor. Hiçbir şekilde zarar vermiyor tabii maşallah.
Evet. Normalde işte Darwinistlerin söylediği gibi böyle vahşi, sadece güçlünün kazanmasını, güçsüzün kaybetmesine dair bir dünya olsaydı onların hiçbirimizi görmüyor olmamız gerekiyordu. Ama mesela o hayvanların hepsi bunu fark edecek şekilde Allah yaratıyor. Maşallah.
Maşallah.
Benim bir köpeğim vardı hatırlarsınız hepiniz. Biz bir keresinde yolda araba çarpmış bir kedi yavrusu bulduk. Onu hemen veterinere götürdük. Sonra eve getirdik bakalım diye. Ona gösterdiği sevgi ve ihtimamı bayağı şaşırmıştık yani. Normalde bir köpek kediye direkt düşmanca tavır gösterir tabii. diyebiliriz küçüklüğümüzden beri. Ona bayağı işte ilgi göstererek, şefkat göstererek, hani sevgi göstererek bayağı ilgilenmişti. Biz o zaman da çok şaşırmıştık. Gerçekten dediğin gibi ahir zamanın hem özelliği tabii. hem de bir davranış sergilemesi çok olağanüstü bir hayvanın. Mesela karıncalarda falan da var ya, karınca kolonileri... tehlike meydana geldiğinde koloninin yani kendi yuvalarının kapısını kapatmaları gerekiyor. Evet. Fakat dışarıdan ve içeriden bu kapatma işlemini gerçekleştirmek için bir güç gerekiyor. Yani bir karınca sürüsü hem içeride kalıyor hem dışarıda kalıyor. Dışarıdan kapıyı kapatmak üzere görevlendirilenler daha sonra kapı kapandıktan sonra içeriye giremiyorlar ve onlar ölüyorlar. Şimdi bunu o karınca kolonisinde dışarıda kalan karıncaların tamamı biliyor. Buna rağmen mesela bir kısmı içeride kalıyor, bir kısmı dışarıda. Yani o seçim neye göre yapılıyor? O bir fedakarlık orada evet. onun dışarıda kalıp ölümle burun buruna gelmesi yani burada.
Aynen. Çok önemli bir konu bunu, evet. bu lafını unutma. Bir ara verelim kısa, ondan sonra tekrar anlatırsın inşallah.
İnşallah. Programımıza devam ediyoruz inşallah. Bir çiçek vardı, hibiskus çiçeği. Onun resimlerini göstererek başlayabiliriz. Tropik ve subtropik alanlarda yetişiyor. Çok gösterişli çiçeği var gördüğünüz gibi. Kelebekler, arılar, arı kuşları ve diğer bazı böcek türleri de bu çiçeklerden besleniyor. Her birinin gördüğünüz gibi rengarenk, çok güzel Allah'ın yaratma sanatı var. Bir hibiskus türü olan kenaf bitkisinden de ayrıca kağıt üretiliyor. Hibiskusun biliyorsunuz çayı da üretiliyor. Hem sıcak hem soğuk olarak içilebiliyor.
Kurutulmuş hibiskus bazı yerlerde yenebiliyor. Şekerlenerek veya garnitür olarak da tüketiliyor. Rozel hibiskusu ise sebze olarak tüketiliyor o bölgede, bazı bölgelerde yetişen. Hibiskus aynı zamanda gıda renklendiricisi olarak kullanılıyor ve hibiskus C vitamini ve mineraller içeriyor. Bayağı faydalı aslında onları içermesi açısından da. Böbrek rahatsızlıklarına vesile oluyor ve tansiyonu düşürüyor. Allah hem görünüm olarak çok güzel yaratıyor hem içindeki vitaminlerle insana çok faydalı şeyler yaratıyor. Elhamdülillah.
Maşallah her biri bir değişik kumaş türü gibi, hem dokusu hem rengi o kadar güzel ki insan çok hoşuna gidiyor. Allah cenneti hatırlatıyor maşallah.
Bayağı
Çok güzel. Evet.
O ortalarındaki renklerle diğer renklerin birbirine karışmaması her seferinde baktığımda çok ülfetimi kaldırıyor. Yani Allah o kadar güzel bir şey. Bak başka, bambaşka evet. İki renk. Biri sarı, biri kırmızı. Fakat mükemmel bir tablo gibi. Yani normal çok uzun sürede yapılabilecek bir tablo gibi.
Evet.
Her seferinde ilk yaratıldıklarından biri her seferinde bu hibiskuslar bu şekilde yaratılıyorlar. Yani o çiçekteki renkler hiçbir şekilde birbirine karışmıyor ve Allah her birinin DNA'sını bunun bilgisini kodlamış. Evet. Dünyanın neresinde yetişirse yetişsin. Hiçbir şekilde renkleri birbirine karışmadan o mesela ortasındaki polenler belli ki orada evet. birikmiş polenleri. O polenler hiçbir zaman sapında çıkmıyor mesela. Her zaman belli organları belli yerinde o üreme hücreleri belli yerde. Her zaman o şekilde. Yani neredeyse renkleri neyse mesela hiçbir turuncu hibiskus hiçbir zaman mor açmıyor. Her zaman DNA'sında o bilgiyi seçerek açılıyor. Maşallah.
Bir de Allah'ın rahmeti mesela kelebek, arı kuşu, arılar da geliyor onun üstünden nimetini, rızkını alıyor yani. De, hem maşallah tabii de.
Sabah düşündüm de Allah o kadar güzel renkler yaratmış ki kalktığımız, uyandığımız anda Allah ruhumuzu geri verdiği anda sarı, mor, yeşil, pembe çok canlı ve çok güzel insanın nefsine çok hoş gelecek renkler yaratıyor Allah. Fakat dışarıda öyle bir renk yok. Karanlık ve saydam olan şeyleri Allah bizim beynimizi müthiş zevk alacağımız şekilde çok düzenli ve çok kusursuz şekilde yaratıyor. Ve her an bu yaratma devam ediyor. O her an bir yaratmadır diye bildiriyor Allah ayetinde. O kusursuz sistem, o kusursuzluk, muhteşemlik, Allah'ın ihtişamlı yaratışı her an beynimizde Allah bize onu gösteriyor. Gözümüzde, aslında gözümüzle görüyoruz diyoruz. Fakat beynimizin içinde hep anlatıyoruz. Küçücük mercimek kadar yerde o dünya yaratılıyor. Ve çok gerçekçi. Mesela hocamızın röportajı vardı sabah dinledim. Derinlik hissi o kadar net ki gerçekten var zaten. Mesela iki araba arasındaki mesafe ya da uzaktaki bir göl ya da farklı şeyler çok net uzaklık hissini var hissettiriyor Allah. Mesela gelen bir ses aslında o ses dışarıdan gelmiyor. Elektrik sinyali. Beyne giden o kulaktaki elektrik sinyalini kessek hiçbir şey duyamayacak. Mesela ya da Allah şöyle de yaratabilirdi. O elektrik sinyalleri hiç gelmeyebilirdi beyne. Dışarıda insanların ağızları hareket ederdi fakat hiçbir ses oluşmayabilirdi. O zamanki dünyayı düşünsek aslında çok zor olurdu. Bayağı hiçbir zor sesin olurdu. Olmadığı görüntü var fakat hiçbir konuşma, muhabbet, sohbet, güzel konuşma, güzel ses bunların hiçbiri olmayabilirdi.
Bir tehlike olarak da çok zor olurdu. Yani insanın işte ses normalde uyarılması için herhangi bir tehlikeden korunması için çok önemli. Mesela duymayan bir insan için ne kadar tedbir alınması gerekiyor? Herkes böyle olsa gerçekten çok zor olurdu yani.
Tabii. Şekilde yaşamak. Az önce yayını izlerken Damla'ya bakıyordum. Gönlüm maşallah bu arada pembe çok çok yakışmış.
Allah razı olsun.
Fakat renklerini düşündüm yani televizyondan baktım yayın sırasında. Ne kadar güzel canlı renkler diye yani Allah'ın renkleri yaratmasını düşünüyordum. Fakat şimdi sen bu konuyu anlatırken bir kere daha düşündüm. Renk olmaması demek ve ışık olmaması demek gölge de olmaması demek. Yani tabii. Dolayısıyla baktığın şey mesela sende. Şimdi biz baktığımızda o kıyafetin üzerindeki rengin oluşturduğu şekiller, kıyafette ışığın vurmasından kaynaklanan gölgelerle işte gömleğin kollarının neresi olduğunu anlıyoruz. Yüzünde mesela makyajın gözlerinde oluşturduğu renkler veya burnunu yapısını gölgelerle şekillendirebiliyoruz. Tabii, tabii. Işığın vuruş şekilleriyle, orada oluşan renk farklılıklarıyla bir yapı anlayabiliyoruz. Fakat bir renk olmasa, ışık da olmasa bir şey yok demektir aslında. Tabii. Yani tabii ki maddenin dışarıda bir aslı var evet. ama yani teknik anlamda insan oraya baktığında bu şekli de görmüş olsa ne gölge olacak, ne şekil olacak, tabii. ne perspektif falan hiçbir şey olmaz. Yani hiçbir şey yok demektir. Sen bir boşluğa bakıyormuşsun gibi olur. Ancak bir şey hareket ettiğinde onun belki o işte hareketinden kaynaklanan hızıyla veya bir şeyle orada bir şey olduğunu anlayabilirsin. Tabii, evet. Yoksa onun dışında maddeleri, nesneleri ayırt edebilmek tamamen imkansız hale gelir.
Tabii. Aslında Didem şu anda bizim gördüğümüz gerçeklikle ilgili, yani dışarıdaki maddenin gerçekliğiyle ilgili başka bir detay daha var. Bugün onu da ben gelmeden önce okudum. Şimdi normalde biz elektronların yörüngede, atom yörüngesinin nerede olduğunu tam olarak saptayamıyoruz. Çünkü saptamak için ne yapmamız gerekiyor? Elektrona dönerken bir tane foton göndereceksin. O foton ona çarpacak. Ondan sonra ona bakarak onun nerede olduğunu saptayacaksın. Fakat eğer bunu yaparsan, şimdi foton bir enerji paketçi olduğu için elektronun yük dengesi enerji yükünü değiştiriyor ve yörüngesi değişiyor. Yani o anda bulunduğu yer değişiyor. Dolayısıyla o bir farklılık oluşturmuş oluyor. Hı hı. Yani sen asla onun normalde nerede olduğunu anlayamıyorsun.
Evet.
Şimdi gözümüze gelen foton da aynı şekilde. Çarptığı elektrondaki veya atomun neresiyse oraya çarptığında artık o bizim gözümüze geldikten sonra bizim gördüğümüz o hali olmuyor.
Tabii.
Daha önceki başka bir hali oluyor.
Tabii.
Asla biz o anda ne olduğunu göremiyoruz yani. Evet. Hiçbir zaman da bilemeyeceğiz aslında.
Eş zamanda göremiyoruz. Evet. Yani bu işte Allah'ın yaratma sanatının detayları. O yüzden hocamız şimdi az önce yine sohbette anlatırken orada da düşündüm de en önemli şey ahir zamanda iman zafiyeti diye. Yani insanların iman etmesi birinci dereceden zaten çok çok önemli. Biz o yüzden gece gündüz iman hakikatlerini bu kadar detaylandırarak anlatıyoruz. Hem kendi imanımız artıyor. Tabii. Hem dinleyenlerin imanı artıyor. Hem belki o güne kadar hiç düşünmeyen insanların imanına vesile oluyor. Çünkü hocamızın eserleri dünya üzerine çok fazla insanın imanına
Tabii.
vesile oldu.
Tabii.
Ve iman hakikatlerinin bu kadar ülfetsiz anlatıldığı hiçbir eser yok. Yoksa mesela çeşit çeşit binlerce tür tıp kitabı var. Bunların içinde mesela binlerce biyoloji kitabı var. Bitkilerle ilgili binlerce kitap var. İnsanlar bunları alıyorlar ama sadece bakıyorlar ya da o tıp kitaplarında sadece teknik dili ağır belki diye düşünüp bir kenara bırakıyorlar. Ama mesela hocamızın İnsan Vücudu Mucizesi kitabı var. İnsan, o İnsan Vücudu Mucizesi kitabının her bir sayfasını okuduğunda Allah yeniden şükrediyor. Allah'a hamd ediyor ve Allah'ın büyüklüğünü kavruyor. Çünkü neden? İnsanın kendi bedeninde bilmediği o kadar çok şeyle karşılaşıyor ki. Ve bunlar 7'den 70'e işte... Demin hocamız da söyledi yani herkes illa kısasını alması da gerekmiyor. İnternetten indirebiliyorlar diye. Bir de bu arada yeni sitemizle ilgili bir kolaylık da çok güzel olmuş. Maşallah sitemizin şekli. Kitaplar kitap görünümüyle de var yeni sitemizde. Yani girdiklerinde kardeşlerimiz mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle ilgili kitabımızda basıldığında kitap şeklinde normal sayfalarını çevirerek evet. internetten sanki gerçekten kitabı okuyormuş gibi çok rahatlıkla okuyacaklar inşallah. Bu da çok güzel olmuş yani maşallah. O da yine ahir zamanın sunduğu yeniliklerden biri internetle maşallah.
Maşallah bayağı zevkli olur öyle okumak.
Çok güzel. Ben de dün bayağı yani bildiğim halde bütün kitaba baktım maşallah. İşte buradaki iman zafiyetinin ortadan kaldırılması çok önemli. Çünkü insanlar sadece din deyince bazı belli başlı ibadetleri düşünüyorlar. Mesela 5 vakit namaz kılmak, zekatı vermek, oruç tutmak ama bunun dışında ve diğer ibadetler bilinen. Fakat bunun dışında sanki din ahlakı denildiğinde bu her kişinin kendi yaşadığı çevreye göre, işte kendi bakış açısına göre, iyilik anlayışı mesela bunlara göre değişirmiş gibi. Halbuki Allah'ın bize Kur'an'da gösterdiği çok fazla hüküm var. Bunların bir kısmı göz ardı edilebiliyor bazı insanlar tarafından. Bazı insanlar bilgisizlikten veya cahillikten bunları görmezden gelebiliyorlar ya da bilmiyorlar. Yani okumadıkları için de Kur'an'ı veya onlara bir anlatan olmadığı için de Allah'ın bu hükümlerinden habersiz oluyorlar. Ama bazı kişilerde sadece dini zahiri yönüyle ele alıp kendi yaşamlarına tam olarak yerleştirmedikleri için, vicdanlarını tam olarak kullanmadıkları için Allah'ın ahlakını tam olarak Kur'an'da gösterdiği Kur'an ahlakını yaşamaları gerektiğine inanmadıkları için görmezden geliyorlar. İşte bu da yine hocamızın çok önemli bir kitabını bize gün yüzüne çıkarıyor. Göz ardı edilen Kur'an hükümleri. Bu bir Müslüman için çok çok önemli bir kitap. Yani her Müslümanın muhakkak içinde okuyup o güne kadar hiç düşünmediği, tefekkür etmediği konuları muhakkak izlemesi gerekiyor. Hayatına geçirmesi gerekiyor inşallah.
Tam şeyin... Söylediğin konuyla ilgili ayet vardı. İstersen sen söyle.
Değil mi ayet?
İnşallah. Şeytandan Allah'a sanırım. Allah ayetinde şu şekilde bildiriyor. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse onlar hayır biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye, geleneğe uyarız derler. Peki ya ataların aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler diye Allah Bakara suresi 170. ayetinde bildiriyor. İşte Allah'ın burada bildirdiği çok önemli. Atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler diye Allah bildiriyor. İşte göz ardı edilen Kur'an hükümleri o yüzden çok önemli. Kur'an'ın tamamı çok önemli. Yani bizim başından beri hep söylediğimiz Kur'an'da Allah'ın bildirdiği tek tek merhamet, saygı, şefkat bunların yanı sıra detaylara da indiğimizde insanların birçoğunun insanlar birçoğu 5 vakit namazı bilir, oruç tutmak, abdest almak, fıkhi konuları zaten birçok insan bilirler fakat detayına indiğimizde insanın ahlakını güzelleştiren, daha güzele yönelten ve ibadetleri de Allah'ın zaten emrettiği, farz olarak gösterdiği ibadetleri işte biz burada açıklıyoruz. Ve o yüzden insanın aklıyla bu kadar yeterli, Kur'an'ın bu kadarını bilsem yeter, zaten daha önce atalarım da bu şekilde biliyordu, ben bu şekilde büyüdüm diyerek değil de Allah'ın Kur'an'da bildirdiği
helaller, haramlar, farzlar neyse insan ona göre hareket etmesi gerekiyor. O yüzden Allah işte bu konuya dikkat çekiyor. Allah bir başka ayetinde şu şekilde bildiriyor. Yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir diye. Bakara suresi 85. ayetinde Allah bildiriyor. Kitabın bir bölümüne inanıp bir bölümünü inkar etmek işte mümin özelliği değil. Müslümanlar hepsine inanıyor. O yüzden cahilliğinden dolayı belki bunu tam bilmeyen kişilerin şu an inşallah şuuru daha da açılır ve kitabın, Kur'an'ın tamamına inanıp ve tamamını uygulamaya geçirip bütün hayatında, her anında bu şu şekilde de değil, ben işime giderim ya da dışarı çıktığımda başka kendi bildiğim şekilde hareket ederim şeklinde değil. İnsan 24 saat her gün, her ay, yıllar boyunca ölene kadar Allah'ın izniyle ibadetlerine, imanını muhafaza etmeye, Allah'ın bildirdiği hükümleri devam etmeye inşallah niyet eder ve bu şekilde hareket eder. Allah da bunu bildiriyor inşallah.
Biz şimdi Kur'an'ın da göz ardı edilen Kur'an hükümlerini anlatırken şunu çok hatırlatmak da gerekiyor. Sen gerçi hatırlattın dedim ama hocamız söyledi ya. Yani asıl olan iman zafiyeti, yani bütün dünyada şu an bir bela şeklinde sarmış olan iman zafiyeti. Bir insan Kur'an'ın tümünü de biliyor olabilir, buna rağmen göz ardı eder. Yani bir insan zaten Kur'an'ın hükümlerini niye göz ardı eder, niye uygulamaz? Çünkü imanında bir zayıflık vardır. Allah'tan korkarak bunu yapabilir mi? Yani Kur'an'ın hükmünü bilerek asla yapamaz. Yani buna vicdanı asla el veremez. Yani her şeyi çok harf harfine bilse fakat yine de uygulaması, bunu kesinlikle yani göze alamaz. Çünkü imanda bir zafiyet var. Biz bunun üstünde durduğumuz için zaten bunlardan bahsediyoruz. Göz ardı edilmesinin, yani Kur'an hükümlerinin göz ardı edilmesinin tek sebebi hocamızın üstünde durduğu şekilde iman zafiyeti. Demek ki bilgi değil, hocamızın her zaman söylediği gibi. Biz de mesela eskiden hocamız bize anlattığında dini, o vakte kadar pek çok şey biliyorduk. Ama bunların önemini o kadar iyi anlamamıştık. Biz onda iman, Allah'tan inşallah bir hidayet verdiği için Allah onu anlayıp hemen onun üzerine yapmamız gerektiğini anladık. Yoksa hiç kimse, yani tamam bilgi olarak eksiklik olabilir ama hocamız da diyor, o hemen telafi edilecek bir şeydir. O yüzden Kur'an'ın nasıl göz ardı edebilir bir insan? İman zafiyetiyle ancak göz ardı edilebilir. O yüzden bu hükümlere bir bakmak gerekiyor ki neleri rahatça insanlar göz ardı edebiliyorlar. Yani neleri yapmayabiliyorlar, nelerde rahatlar. Allah mesela bunların tamamından hesaba çekebilir bir insanı. Tabii. Bildiği halde yapmadığı için.
Mesela Aylin'cim, itaat-ı İslam'ın oluşması için çabalamak farz. Her Müslümanın gece gündüz çabalaması şart ve zaten çok az bir vakit var. Fakat mesela bu İslam birliğinin oluşması için, itaat-ı İslam'ın oluşmasını, yani bu yüzyılda İslam'ın ahlakının hakim olması için çaba harcamamızı engellemek isteyen insanlar çıkabiliyor mesela. Ertelemeye çalışıyorlar. Hiçbir şey yapmayabilir. Gene kendi çapında Allah ahirette karşılığını verir. Yardımcı olmayabilir ki yardım etmek, bunun için çabalamak farzdır. Fakat gene engellemeye çalışanlar da var. Kur'an'ın dünyaya hakim olması, İslam ahlakının, güzel ahlakın dünyaya hakim olması gerekiyor. Ve çok mükemmel bir hayat olacak o zaman. Hem inşallah dünyada insanlar cennet gibi bir hayat yaşayacak, hem ahirette cennet gibi bir hayat yaşayacak. İşte mesela bunu göz ardı eden insanlar var. Bu dönemde, ahir zamanda çok önemli bir farz vazifesi. Bunu kesinlikle gözden kaçmaması gerekiyor ve her Müslümanın bunun için çaba göstermesi gerekiyor inşallah.
Şu çok önemli, Allah'ı anmada gevşeklik göstermemesi gerekiyor insanların. Allah ayetinde şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım, Haşr suresi 19. ayette. Kendileri Allah'ı unutmuş, böylece o da onlara kendi nefislerini unutturmuş, olanlar gibi olmayın. İşte onlar fasık olanların ta kendileridir. Allah ayetinde mutlaka her anında Allah'ın anılmasının çok en önemli onun olduğunu bildiriyor. Çünkü insanların Allah'ı andıkça Allah'a olan yakınlığı artıyor ve helali harama her anında bir şuur açıklığı oluyor. Asla harama yaklaşmıyor. Sadece helalleri yapıyor. Sadece helal olan şeyleri yiyor. Asla, her zaman, her vakitte ne olursa olsun, zorlukla da karşılaşsa, her zaman haramdan uzak duruyor. Bu Allah korkusundan, Allah'a duyduğu sevgiden ve ahirette her şeyin hesabını Allah'a vereceğini düşünen bir insan yapıyor. Ama inkar edenler bunu düşünmediği için ve aklında her an Allah'ı anmayan bir insanı düşünelim. O insan Allah'tan gafil olarak yaşarken harama da girer, başka şeyler de düşünür. Şeytanın ona verdiği vesveselere de uyar. Şeytanın onu getirdiği dolduruşa da uyar. İnsanı öldürebilir, bir cana kast edebilir. Çünkü Allah'tan korkmuyor. O anda Allah'tan gafil olduğu için, Allah'ı düşünmediği için her türlü harama girebilir ve sonu cehennem olabilir. Ama müminlerin en önemli özelliği, müminler asla Allah'ı anmada gevşeklik göstermezler. Her anlarında, uyandıkları andan, Allah onların ruhlarını alana kadar, yatana kadar, her saniyelerinde kalplerinde, ruhlarında, akıllarında Allah vardır. Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın birliğini, Allah'ın her şeyi, Allah'ın yarattığını her an düşünürler. Biz mesela burada oturuyoruz, konuşuyoruz. Biz sadece burada Allah'ı anmıyoruz. Bizim her anımızda Allah'ı anıyoruz. Her düşüncemizde, her konuşmamızda Allah'ı zikrediyoruz. Çünkü kalbimiz onunla mutmain oluyor. Allah'ın ayetinde bildirdiği gibi kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur diye bildiriyor Allah ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz onun için bu kadar mutmainiz, bu kadar mutluyuz, neşeliyiz. Allah bize o an o şekilde Allah'ı andığımız için, Allah'a duyduğumuz sevgimizden çok güzel hem güzellik veriyor hem neşe veriyor. Hem sevgi ortamı yaratıyor hem çok güzel insanlarla beraber olmayı nasip ediyor. Bu çok özel. Allah'tan bir nimet. Allah'ın ayetine uyduğumuz için, Allah'ın hükümlerine uyduğumuz için, helallere uyup haramlardan sakındığımız için Allah bize en güzel hayatı yaşatıyor. Elhamdülillah.
Tabii insanların Kur'an'ın yani din ahlakının bazı hükümlerini göz ardı etmelerinin sebebi kendilerine göre dine bazı anlayışlar eklerler. Mesela bazı ibadetlerin önemli olduğunu söylerler kendi kafalarına. Bazılarının öncelikli olmadığını. Halbuki Allah Kur'an indirmiş ve insanlara Kur'an'la ne yapmaları gerektiğini tam olarak anlatmıştır. Burada artık çıkıp da başka bir kişinin Kur'an'ı haşa kendince bölümlere ayırıp bu öncelikli bu değil diye bir şey söylemesi Allah'a karşı çok büyük bir sorumluluktur. Ve insanların bunda ahirette böyle bir şeyde karşılaşabilecekleri azaptan çok şiddetle korkmaları gerekir. Çünkü mesela şunu yaparsam sevaptır, bunu yapmazsam da bir mahsuru yoktur derler mesela. Veya bir şey yaparlar, Allah'ın halbuki Kur'an'da yasakladığı bir hükümdür. Allah beni nasıl olsa affeder derler. Yani bu şekilde cahili ahlakındaki insanlar veya Kur'an ahlakını tam olarak yaşamayan insanlar kendi kafalarına göre bu şekilde kurallar koyarlar ve bu kurallarını da toplumlara kabul ettirmişlerdir. İşte demin Gülşah'ın da ayette okuduğu gibi ataların dini dedikleri dinler hep bu şekilde çıkmıştır. Hem bu yobazların uydurdukları hurafeler de bunlara katılarak böylece gerçek dinden farklı, yani gerçek din ahlakının yaşanması gereken din ahlakından tamamen farklı bambaşka bir din anlayışı çıkmıştır. Kendi menfaatlerine uyan yönlerini kendilerine göre çarpıttıkları, İşte menfaatlerine uymayan, nefisleriyle çatışan noktalarda kendilerince gevşeklik meydana getirdikleri, böyle hiçbir şekilde Kur'an'a uygun olmayan veya bazı yönleriyle sadece Kur'an'a uygun olan bir din anlayışı. İşte böylece de kendilerini, vicdanlarını rahatlatmaya çalışırlar. Halbuki böyle bir ölçü Kur'an'da yoktur. Yani Allah büyük günahlardan bahseder, küçük günahlardan da bahseder ayette ama insanların kendi kafasına göre haşa Allah'ın hükümlerini sınıflandırması, belirli ölçüler koyması Allah'a karşı bir sorumluluk olur. O yüzden de bundan şiddetle kaçınmaları gerekir. İşte o yüzden de hiçbir hükmün Kur'an'da göz ardı edilmemesi gerekir.
Evet. Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden dolayı şunu helal buna haram demeyin diye bildiriyor. Bu mesela kesin bir hüküm. Senin dediğin gibi insanların öyle bir seçme hakkı yok kendilerine göre. Kur'an'ın içinden belli hükümleri seçip alıp onları yerine getirip belli hükümleri de haşa önemsiz görüp uygulamama gibi bir hakları yok. Allah bizi Kur'an'daki hükümlere tamamen sorumlu tutmuş. Hepsini aynı özenle, titizlikle yerine getirmemiz gerekir. Allah korkusu olan her insanın bunu mutlaka yapması gerekir.
Tabii inşallah. Bir de Kur'an'da tarif edilen yasaklardan sakınmayı Müslüman zaten bilir. Yani bir kere tabii. Müslüman İslam dinini yaşamaya karar verdiğinde öncelikli olarak Allah'ın kendisine Kur'an'da ne anlattığına bakar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle de buna kesin kanaati gelir zaten. Nasıl bir din yaşaması gerektiğini. Mesela Kur'an'dan haberi olmayan bir Müslüman olmaz. Yani Allah'ın ondan ne istediği, emirlerinin, yasaklarının neler olduğunu bilmediği veya işte dinin nasıl yaşanması gerektiğini bilmeyen bir Müslüman zaten olmaz. Yani tabii. Böyle bir insan tam anlamıyla Müslüman olmaz. Tabii ki hocamız her zaman anlatıyor. Yani samimi olarak İslam dinine girmeyi isteyen herkes inşallah samimi olarak Müslüman olmayı dileyen herkes biz ona Müslüman gözüyle tabii ki bakarız. Ama insanın kendi sorumluluğu için söylüyorum. Hı hı. Yoksa hocamız da anlattı. Çarşaflı olan kardeşlerimiz de bizim kardeşlerimiz. Başörtülü kardeşlerimiz de kardeşlerimiz. Dekolte giyinenler de. Evet. Başı açık olanlar da. veya işte beylerde de aynı şekilde. Yani Müslüman olduğunu söyleyen herkes bizim kardeşimizdir. Yani biz hiç kimse sen Müslümansın, sen değilsin diye sınıfları ayıramayız kendimiz. Çünkü o Allah katındadır. Kimin samimi olduğu Allah katında bellidir. Ve o ahirette biz görebileceğiz. Tabii. Ama ben kendim Kur'an'a göre sorumluluk olarak gördüğüm ve kendim okuduğumda Allah'ın bana gönderdiği kutsal kitabın içinde yazan her kelimeyi bilmek isterim. Yani tabii, bunun tabii dışında zaten olmaz yani. Aksine habersiz olarak mesela bir ayet söylenecek ilk defa duyacağım. Böyle bir şey olmaz zaten inşallah. Tabii.
Yani şuuru olan, vicdanı açık bir insanın mutlaka yaratıldığını bir kere fark eden bir insanın. Çünkü yani gözünü dünyaya açtığında etrafında gördüğü şeylerden, kendisinden, işte bedeninden, dünyadaki Allah'ın yarattığı mucizelerden nereye baksa çünkü milyonlarca, milyarlarca mucize var. Bütün bunları görüp yaratıldığını anlayıp yaratıcısına, Yüce Rabbimize olan sorumluluklarını düşünüp mutlaka benim ne yapmam gerek diye hemen yani ilk daha şuuru açıldığı ilk anda bunu düşünmesi gerekir. Hemen sonra Allah'ın işte hak din olarak indirdiği Kur'an'ı eline alıp hemen bütün hükümlerini öğrenmesi gerekir. Hatta mesela normal yaşamdaki mecburi ihtiyaçları dışında bütün vaktini Kur'an'ı öğrenene kadar bunu ayırması gerekir. Yani normal yemeğini yediğinde, işte hasta olmayacak kadar ihtiyacı olan uykusunu uyuduğunda geri kalan bütün vaktini Kur'an'ı öğrenene kadar, Allah'ın ondan istediklerini, sorumluluklarını tam olarak anlayana kadar okuması gerekir. Yani bu normal açık şuurda olan, aklı olan, vicdanı olan bir insanın ilk yapması gereken konu budur. Ondan sonra uygulamaya geçirmesi. Yani zaten sağlam bir imanda mutlaka bunun gerçekleşmesi gerekir.
Dediğin o kadar kolay ki Allah'a şükürler olsun. Allah yani atanız İbrahim dinini size seçip beğendim diye söylüyor. İslam'dır diyor, son din diyor Allah ayetlerinde. O kadar kolay ve o kadar rahat ki insan fıtratına o kadar uygun ki. Tabii. Yani bunun aksini zaten düşünmek insan için yani farklı bir yaşam şey. Yani direkt cehennem azabını düşünmek tabii, gibi tabii bir şey. Yani İslam'ın olmadığı haşa yani kendi yaşadığı şekil olarak diyorum. Yoksa İslam her zaman inşallah kıyamete kadar Allah dimdik ayakta tutar dinini. Fakat bir insan için İslam dinini yaşamadığı bir hayat şekli ölüm demektir. Yani tabii, o insan ölsün daha iyi. Yani gerçekten insan Allah'a imanla geçirmiyorsa gününü, aklında Allah'ın inancı yoksa, gafilse, hiçbir şekilde etrafında yaratılan her şeyden gafilse, o insan zaten ölüdür. Hocamız tabii onun için sürekli söylüyor. Önce bir diriltmek gerekir diye. Evet. Önce bir nefes vermek gerekir. Yani o insana can katmak gerekir. O insan önce bir Allah der, Bismillah der, evet, bir nefes alır, şuuru, aklı dedi, yerine gelir. Bir dediğin gibi silkinir yani gerçekten aklını başına toplar ve öyle hayatına başlar. Yani yeniden doğmuştur o insan, kaç yaşında olursa olsun. Önce bir Allah der yani tabii, gerçekten o Allah'ın o güzel ismini söyleyerek önce bir şuurunu, aklını açar insan. Onun dışında gerçekten o insan yok gibidir. Yani tabii, insan vasfı göstermesi mümkün değil teknik olarak dışarıdan. Allah münafıklar için diyor, sen onları konuştukları zaman dinlersin diyor ama dayandırılmış boş kof kütük gibidirler diyor. Yani o şekilde ölü içi boş kof kütük gibi bir şeydir. Yani Allah'ın dinine karşı mücadele eden bir insan.
Tabii. Yani Didem şunu söyledin ya, çok kolay yani. Evet. Din zaten ya yani Allah'ın dini zaten insanın fıtratına uygun olan diye söyledim. Bir kere insanın sevmesi güzel bir nimettir. Tabii. Nefret etmesi zordur. Tabii. Ama şimdi nefreti, çoğunluğun nefreti seçmesi mucizedir tabii. Evet. Tabii. Mutlu olmak bir nimettir. Yani İslam bunu getirir tabii insanlara. Az gülsünler, çok ağlasınlar diyor Allah münafıklar için. Müslümanlar içindir gülmek. Yani tabii, Müslümanlara bir nimettir. Şimdi bunu herkes bilir ya. Yani mutlu tabii olmayı herkes ister. Fakat mutsuzluğu tercih ederler, hüznü tercih ederler. Tabii. Yani zor olanı tercih ederler aslında. Mesela kaderi bilmek çok zevklidir. Yani kaderde Allah'ın, düşünsenize, her şeyi hayırla yarattığını, her şey doğru, benim için en doğru şekliyle yaratılıyor ve hepsi hayırlı. Ama ne yaşarsam yaşayayım, tamamı hayırlı ve Allah'ın katında belli, olup bitmiş ve zamandan, mekandan münezzeh yüce bir Rabbim var. Yani bana bu hayatı lütfetmiş ve bana bir kader belirlemiş, o kaderde bana hep güzel olanı yazmış. Yani zahiren nasıl göründüğü hiç önemli değil. O benim için mutlaka güzel olan. Bunu bilmek çok büyük bir nimettir. Fakat insanları buna ikna etmeye çalışmak çok garip. Yani evet, normalde çok severek, isteyerek ikna olmaları gerekir. Tabii. Ahiret mesela çok büyük bir nimet. İnsanın ölümden sonra yok olup gitmeyeceğini bilmesi, sonsuz bir hayatın varlığı, o hayatta hiçbir eksikliğin olmadığını, tabii, cennette inşallah, hiçbir eksikliğin olmayacağı, nefsinin istediği her şeye kavuşabileceği, arzu ettiği her şeyi, sevdikleriyle birlikte olacağı bir hayatı sonsuz kere yaşayacağı bir hayatın varlığı çok büyük bir nimettir. Fakat insanların bunun yerine tesadüfen olduk, ölünce de yok olacağız demesi, evet, mucizedir yani.
Gerçekten ben bir şey söyledim de yanlış anlaşılmaması için düzelteyim o ifadeyi. Yani o insan ölse dahi derken, yani gidip ölmesin tabii de, ölü gibidir yani anlamında. Gibi yani yoksa yani, hani tabii ki intihar haram, yani öyle bir şey zaten olmaz. Sonra, ama orada yani kastedilen manevi ölü, anlamda, evet, bir ölülük, evet, yani. Normal nefes alabilir o insan, bütün vücut fonksiyonları, tabii, yerindedir ama ölü gibidir. Yani tabii. Gerçek anlamda ruhu yaşamıyordur o insanın. Tabii. Yani bunu kastediyorum.
Zaten
yani
Allah ölüdürler, diri değildirler,
tabii,
diyor.
Evet. Tabii yani gözü var görmüyor, kulağı var işitmiyor. Evet. Mesela sürüklenip bir debelenip gidiyor yani o şeyin, mesela zamanın felaketleriyle aleyhlerinde mesela sürekli felaket getireceğini, evet, belalara uğrayacaklarını düşünüyorlar. Çünkü Allah'a inancı olmayan, tesadüflere inanan bir insan doğal olarak bunu bekler zaten. Tesadüf başka bir şey getirmez, hı-hı, ki. Yani her an bir felaket, her an bir bela getirmesi gerekir. Zaten, evet, Kur'an ahlakını yaşamadıkça bunu beklemesi çok normal. Mesela ayette şeytandan Allah'a sığınırım, mutsuzluğumuz bize üstün geldi diyorlar. Evet. Cehennemde bu konuşmayı yapıyorlar. Yani demek ki dünya hayatında da mutsuzluğu tercih ediyor. Gerçekten dediğin gibi çok büyük mucize. Tabii, mutsuzluğu, mutluluğa tercih etmeleri.
Tabii ki.
Mesela sonsuz ahiret hayatı varken mükemmel Allah'tan umut edecek, yani hem korkuyla Allah'tan, Allah korkusuyla yaşayacaklar ama aynı zamanda Allah'tan umut edecekleri mükemmel bir hayat var, cennet var. Cenneti ummak varken onu bırakıp ölüp gideceğiz, yok olacağız, bir daha da hiçbir varlığımız olmayacak diye düşünmeleri çok çok büyük mucize.
Allah ancak içi titreyerek korkanların öğüt alıp düşüneceğini, mutsuz ve bedbaht olanın da öğüt almaktan kaçınacağını ayetlerinde bildiriyor zaten. Şeytanı Allah'a sığınırım. Bu çok önemli bir sır. Allah'ın bize Kur'an'da verdiği, mutsuz olan, o içinde mutsuzluğun, o karamsarlığın bütün pisliğini içine atan ve bununla yaşamaktan zevk alan insanlar, yani zevk derken kastettiğimiz anlamda zevk değil de bununla birlikte yaşamayı tercih etmiş olan insanlar, işte Kur'an'ın o güzel yarattığı güzelliği, o güzel hayatı anlamaktan da kaçınırlar. Onlar kaçındıkça Allah onları ayetlerinden uzaklaştırır. Ayetlerden uzaklaştıkça daha da örtülerle, perdelerle, daha da üzerlerine ağırlıkla tamamen uzak hale gelirler ve böylece de işte sonu cehenneme giden bir yola başlamış olurlar.
Yani halbuki hiçbir şey,
tabii.
Yani hiçbir şey olmayacak zannediyor bazı insanlar ama öyle olmuyor. Yani dünyadaki sosyal sistem olarak da bir insan, düşünün mesela hocamız hep anlatıyor, kardeş olmak çok güzel, yani beraber olmak, birlik içinde olmak çok güzel. Aralara böyle yüksek duvarlar koyup sürekli mücadele içinde olmak, savaş halinde olmak çok çok zor bir durum. Mesela bir insanın lider olması, manevi bir lider sahibi olmak çok güzel bir şey. Başsız olmak çok çok zor. Tabii. O yani o karmaşanın, o herci mercin dünyada olması insanı gerçekten zor duruma sokan bir şey. Bir olay karşısında o vicdanını kullanmadan orada oturup kalmak, ağırlaşmak çok zor. Çünkü normalde vicdanı kullanmamak insana çok ciddi bir azap verir.
Tabii.
Yani vicdan azabı dünyadaki azapların en büyüklerinden biridir. Yani insan öyle kolay kolay onun listesinden gelemez. Hakikaten hem bedenen hem ruhen çökertir insanı. Ama ağırlaşıp kalmak, yani gerçekten bu tercih edilen bir şey oluyor. Mucize aslında bunun böyle olması.
Evet, tabii
intikam
mesela
çok zor bir şey aslında. İntikam hissiyle dolmak, intikamı sürekli devam ettirmek istemek o insana çok yorgunluk, yılgınlık verir. Mesela normalde geçmişi unutmak, o andan itibaren kardeş olarak devam etmek, halkların böyle kucaklaşıp beraber olarak güzelce kardeş olarak sabahlaması çok güzel bir şey. İşte yani uzaklaşınca insan Kur'an'ın ahlakından hiçbir şey olmayacak zannediyorlar belki ama öyle olmuyor. Allah dünyadaki bütün nimetini böyle teker teker insanların üstünden, bunu yaşamayan insanların üstünden kaldırıyor o zaman. Tabii. Allah bir ayetinde ağırlaşıp kalanları, gevşeklik gösterenleri şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Şayet size bir musibet isabet edecek olsa, doğrusu Allah bana nimet verdi çünkü onlarla birlikte olmadım der. Nisa suresi 72. ayet. Mesela bir musibet karşısında, bir zorluk karşısında hiçbir şey yapmadan durmak, o normalde müşrik ve münafıkhane bir davranış. Yani tabii, o normalde bir Müslümanın kendi vicdanına yedirememesi gerekiyor. Ona hiçbir şekilde ruhunun izin vermemesi gerekiyor. Ama şimdi hep hocamızın biraz önceden beri anlattığı iman zafiyeti bu noktaya getiriyor insanları. Artık onu bile göremeyecek duruma geliyor insanlar yani, tabii, bu yüzden.
Allah Müslümanları temiz akıl sahipleri diyor. Yani hep bir ferahlık var bak, aklında temizlik var. ruhunda temizlik var, yüzünde temizlik var, eylemlerinde temizlik var. Yani kirli olan hiçbir şey Müslümanın üzerine gelmez. Ama bunun dışında Allah'a tam olarak iman edemeyen, kalbinde sürekli kuşku olan insanlar, ki kuşku insanı yiyip bitirir. Yani kuşku normalde Allah hiçbir zaman bitip tükenmeyen bir kuşkuları olduğunu söyle. Hep tereddüt içinde bocalayıp dururlar diyor evet. ayetlerinde. Sırf o kuşkuları bile onlara sürekli sıkıntı veren, sürekli rahatsızlık veren ve sürekli bocalamalarına sebep olan ve ölünceye kadar, son nefesini verinceye kadar o kuşkuyla, bak Firavun bile kuşkuyla son anda evet. artık Tabii. öleceği vakit geldiğinde Musa'nın Rabbine iman ettim diyor. Yani belli ki çünkü o kuşku içinde olmasa Tabii. bir anda orada iman etmesi gerektiğini düşünmez. Tabii. Ama demek ki aklında hep o şey Tabii, var işte.
Ahirete gideceğini Tabii, düşünüyor.
Tabii orada yani demek ki şüphelenmiş, ihtimal vermiş ki hocamız işte demişti %50-%50'dir diye. Firavun için de %50 ihtimal yani inkar ettiğini söylese bile. Eninde sonunda işte orada mesela o ölüm anında kabul etmiş oluyor. Ama işte o kuşku onları mahveder, karartır. Müslüman da temiz akıl sahibi. Allah kalbinde hastalık olanlardan bahsediyor. Bak adı üstünde zaten. Kalbinde hastalık var. Yani nedir? Karamsar, bir türlü aklı temizlenmeyen, kafasında sürekli kirlilikler birbirini kovalayan, yani böyle içi kaynıyor adeta, kirli bir şey kaynıyor. Hiçbir zaman temiz olmuyor, bakışları temiz çıkmaz. Bakışlarında böyle sevgi, merhamet, şefkat, Allah'ın o imanının yaşanmasından kaynaklanan nimetin, işte o parıltılı sevinci bir türlü yüzlerine yansımaz. O kalplerindeki hastalık onları sürekli böyle kirli tutar, sürekli içlerini ağartır falan, artık böyle kendileri de içinden çıkamadıkları bir şeye girer. Halbuki Allah, işte onun için diyorum, din ne kadar kolay. Evet. Tek bir şey demiştir. O sırada bir Allah deseler, hemen Allah'a teslim olmaya niyet etse, bak bir Tabii. saniye içinde o insan, o ruhundaki karanlık hemen dağılır Allah'ın dilemesiyle, Tabii. inşallah Allah'ın hidayet vermesiyle. Din o kadar kolay. Tabii yani o karanlıktan şeytanlar. Hemen aydınlığa açılabilir Tabii. inşallah.
Şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınırım dediğinde insan Tabii. müthiş ferahlar. Yani bu kadar kolay aslında. Şeytan da Allah, şeytanın özelliğini de bildiriyor ayetlerde. Şeytan en olmadık kuruntulara düşürüyor. Senin anlattığın gibi. O bir şeytanın yöntemi zaten. İşte kuruntuya düşmüş, mesela kuşku dolu bir tereddüt içindedirler diye bildiriyor Allah ayette. İşte o kuşku dolu tereddüt şeytanın vesvesesi olduğunu bilmesi gerekir. Hı hı. Zaten Müslüman hemen onu düşünür. Anlar yani bunda bir temizlik yok. Din çok sade ve çok açık. Ve Allah'ın vaadi hak. Bütün her şey çok gerçek, yani imanla çok temiz zaten. Bunun dışında bir düşünce geldiyse bunun şeytandan olduğunu bilir, Allah'a sığınır. Hemen o aklından gider, onun bir etkisi kalmaz. İşte tevekkül edenler, Allah'a iman edenler ise şeytanın böyle bir etkisi olmuyor gerçekten. Allah'a sığınıyorlar hemen. Evet. Öyle bir vesvese, kuruntu Tabii. hiçbir şekilde kalmıyor ama dediğin gibi diğer türlü de iman etmeyen bir insan için sürekli içini yiyen, bitiren bir sistem olarak o hayat boyu onu yiyip bitirecek, ahireti de Allah korusun zaten çok kötü bir sonla karşılaşabilir gerçekten.
Allah iyice düşünüp anarlar, sonrasında şeytanın vesvesesi gider diye bildiriyor. Önemli olan şeytanın vesvesesinden Allah'ı anarak, Allah'ın normalde samimi olan kullar biliyorlar. Yani vicdan ve nefis bellidir, orada hisseder insan. Bu vicdanıma uygun değil, Allah'ın hüsnü zanına bakmam gerekir diye düşünüp her zaman doğru olanı seçer Müslümanlar. Şeytan söylüyor, yalnızca herkesi saptıracağım, yalnızca muhlis olan kulların müstesna diye şeytan bu şekilde söylüyor. Allah ayetlerinde bildiriyor. Dünyada bir yaşama şekli var. Allah mesela oksijen var, nefes alıyoruz. Oksijen olmazsa nefes alamayız. İşte hocamız söylemişti, dünyanın bir prospektüsü var. Nasıl kullanacağı insanın, nasıl yaşayacağı, her şey belli. Onun dışına çıktığında işte o muhlis olan kulların dışına çıkabilir insan, Allah korusun. Biz o yüzden Allah'ın izniyle o samimi kullardan olmaya çalışıyoruz. Yani dünyada başka türlü bir yaşama şekli yok. Allah kurallar yaratıyor. Allah her şeyin hakimi. Yani her şeyin, bütün gücün, her şeyi kudreti altında tutan Yüce Rabbimiz, Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimiz inşallah. Bunun dışında bir çıkış yolu yok. Yani insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, parası malı mülkü olabilir, şanı şöhreti olabilir ve onunla da kendini güçlü zannedebilir. Fakat az önce senin söylediğin gibi Firavun'da da vardı bunlar, fakat hiçbir şekilde üstün gelemedi. Dünyanın başka şekilde bir yöntemi yok, yani biz yaşama şekli yok. Kur'an'la. Kur'an yeterli bir insanın yaşayabilmesi için ve çok kolay dediğimiz gibi.
Ona göre yaratılmış dünya.
Tabii, evet.
İşte sen şimdi anlatınca düşündüm de tekrar biz Hı-hı. anlatırken. Yani bu kadar kolayken ve her şey Kur'an'a göre Hı-hı. bu kadar güzelken neden insanların çoğunluğu evet. böyle bir şeyi tercih etmiyorlar diye. İnsanların çoğunluğu yüzünden.
Evet.
Yani evet. Zaten Allah buna ayetinde dikkat çekiyor. İnsanların çoğunluğunun hep böyle bir felakete sürükleyici bir özelliği var. Ve dikkat ederseniz bir insana mesela diyelim ki ölümden bahsediliyor. O insana desen ki bu insan cennete gitti, ölümüyle üzülmek değil, inşallah yani cennete gittiğini ümit ediyoruz. Üzülmek değil, sevinmek gerekir onun adına. Sonsuz yaşama kavuştu, Rabbine kavuştu diye söylediğinde insanlar tepki gösterirler. Genel olarak öyle olur. Çünkü neden? Topluluklar yani genel olarak kalabalık bir çoğunluk ölümün sonrasında çok üzülmek gerektiğini şartlanmıştır. Yani kendini öyle ahiret düşüncesinden soyut bir şekli. Hatta o sırada anmak istemezler ahireti. Halbuki Müslümanlıkta bu vardır. Müslümanlıkta her şeyi güzel görmek vardır. Şimdi tevekkül mesela deminden beri anlattığınız konularda da vardı. Bir insanın tevekkül etmesi, Allah'a tevekkül etmesi çok güzeldir. Allah bunu mutlaka güzel yarattı. Mutlaka sonucunda hayır var. Benim buna yani üstüme düşen şey Allah'a tevekkül etmek ve sabretmek. Bakın Hazreti Yakup'un oğlu Hazreti Yusuf peygamber kuyuya atılıyor. Yıllarca onu görmüyor. Her defasında Allah'a tevekkül ettim ve sabrettim diyor. Allah'a yöneliyor. Hazreti Yakup'un orada Hazreti Eyyub'un sabrı hepsi Allah'a tevekkülle oluyor. Peygamberlerin özelliği bu. Şimdi bu bir nimet. Fakat bir başka insana bunu hatırlattığımızda yani bu ahlakı bilmeyen ya da yaşamak istemeyen bir insana hatırlattığımızda buna tepki verebiliyor. Öyle ama olur mu işte şu şöyle oldu bu başıma geldi şu bu. O özel olarak başına geliyor zaten. O tevekkülü gösterecek misin göstermeyecek misin? Allah onu deniyor. İşte o yüzden insanların genel tepkisine göre ayarlı insanların çoğunluğu. Yani genel olarak toplumda ne alışılagelmişse onun üzerine. Halbuki Kur'an'a göre Kur'an'daki o ahlaka göre bir yaşam şeklinde olması gerekiyor. O güzel olan. O herkese uymayabilir, bir çoğunluk yapmıyor olabilir. Yani bu her kavimde böyle oldu. Yani peygamberler geldi, çoğunluk uymadılar. Tabii. Bu öyle bir ölçü yok. Biz ölçüyü Kur'an'dan alırız. Mehdi, çoğunluktan değil.
Mehdi topluluğunda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. 313 kişi uyacaktır diyor. 313 kişi çok az bir topluluk. Yani normalde Mehdi Aleyhisselam'ı gören insanların tamamının inanması gerekiyor. Fakat inanmıyorlar. O dönemde ancak 313 kişi onunla birlikte oluyor. Çünkü o zorluk ortamına, o çileye, o mücadele ortamını kabul edemiyor insanların vicdanları. Bu da çok önemli bir örnek aslında.
Tabii, tabii. Bir de zaten imtihan olacağız. Yani dünyada Allah'ın bize bildirdiği gerçeklerden bir tanesi de bu. Mesela insanlardan kimisi kendine bir iyilik isabet ettiğinde Allah'tan diyor ama bir kötülük isabet ettiğinde ayetlerde Allah bu şekilde bildiriyor. Hemen yüzüstü dönüveriyor. İşte o zaman ahiret de kaybetmiş oluyor, dünyayı da kaybetmiş oluyor. Böyle bir ahlakta olmamamız için Allah bizi uyarmış. Mesela bu önemli bir gerçek Kur'an'da bize bildirilen. Biz tabii ki imtihan olacağız. İmtihan olmak için dünyadayız. Sonsuz ahiret hayatında Allah'ın rızasını kazanabilmek için inşallah en önemlisi Allah'ın rızasını kazanabilmek. O yüzden imtihan oluyoruz ve Allah'a güzel davranışlarla güzel davranışlar sunarak Allah'ın huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz biz. İşte bu gerçeği düşünmek gerekiyor. Yani ahireti unutup öleceğini insanın unutup mesela bu senin anlattığın gibi ölen bir insanın ölümü karşısında işte bırakın biz güzel konulardan konuşalım. İşte sağ olanlar hayatını yaşasın. Böyle bir mantıkla yaklaşmak çok çok yanlış olur. Hep Allah'ın bize Kur'an'da bildirdiği gerçeklere göre hayatımızı yaşamamız gerekir. Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Siz ondan sorulacaksınız diye bildiriyor Kur'an için. Yani Kur'an'ın içindeki gerçekler bizim için esastır ve bütün hükümlerini gerçekten çok titizlikle yerine getirmemiz gerekir. O zaman da bahsettiğiniz gibi dünyada da gerçekten tam imanı, güzel böyle sağlam bir imanla, katıksız bir imanla Allah'a yönelen bir insan... İşte o zaman cennet hayatı dünyada da başlamış olur. Tabii. Hocamız da söylemişti.
Bir de insan din bana uysun diyemez.
Tabii.
Yani din ahlakı bana uyarsa kabul olunur. Eğer uymadığı noktalarda da işte kendime göre düzenlemelere giderim. Böyle bir şey olmaz. Din ancak vardır ve sen kendine dini uydurursun. Yani tüm yaşamını din haline, din ahlakının tüm yaşamını uygularsın. Her şeyle tamamen seni sarmış hale gelir inşallah. Onun için yani bunun dışında bir yaşam şekli hiçbir şekilde olmaz inşallah. Şimdi kısa bir ara verelim sonra devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.